Ayrım 3.
Ancak sorun bilinçli zihninin bilinç dışı zihninin onda biri kadar olmasıdır. Tıpkı bir buzdağı gibi. Sadece onda biri suyun üstünde görünüyor. 9 katı altta gizlenmiştir. Bilinçli zihnin sadece onda bir olmasına rağmen kendini gösteriyor. Sen onu biliyorsun. Bilinçaltı zihnin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Bilinçli zihnin okullarda eğitim görüyor. Kolejlerde, üniversitelerde, kiliselerde, havralarda, her yerde. Ve hepsi bilinçli beynini içgüdüne karşı dolduruyor. Bu çok çirkin bir olgudur. Seni doğa karşıtı yapıyorlar. Kendine karşı olmanı sağlıyorlar. Ancak bilinçaltındaki zihin her zaman sessizdir. Hep karanlıktadır. O senin bilinçli zihnini dikkate almaz. Bilinçli zihninle karar verdiğin her şey her an bilinçaltı tarafından dışarı atılabilir. Çünkü o 9 kat daha güçlüdür. Mantığın, muhakemen ya da başka bir şeyinle ilgilenmez. Gautam Buddha gibi bir adamın bile kadınlara cemaatine giriş izni vermemesinin belirli bir nedeni var. O, içinde hiçbir kadının olmadığı, sadece erkeklerden oluşan bir topluluk istiyordu. Ben onun bu görüşüne karşıyım. Ancak bunu istemesinin nedenini anlıyorum. Bu nedenin üzerinde düşünmek gerekir. İçeride kadınlar olduktan sonra onların erkeklerin bilinçaltı zihinlerini nasıl etkileyeceğini biliyordu. Bu bir psikoloji sorunuydu, din değil. Sigmund Freud, Jung ya da Adler, Gautam Buddha ile karşılaştırıldığında birer pigmedir. Kadınları uzak tutmak insanlık dışı görünebilir. Ancak eğer onu derinlemesine incelersen çok şaşırırsın. Adamın çok geçerli bir zemini vardı. O zemin kadın değildi. O aslında kadınları uzak tutun demiyordu. Onun dediği bilinçaltın üzerinde zafer kazanamayacağını biliyorum idi. Aslında o kadınları lanetlemiyordu. Onun lanetlediği kendi havarileriydi. Kadınların gelmesiyle bilinçaltının onları ele geçireceği bir durum ortaya çıkacaktı. Bunu önlemek için elinden gelen her yolu denedi. Rahiplerine sadece bir metre önlerine bakarak yürümek zorunda olduklarını söyledi. Böylece yolda ya da başka bir yerde bir kadının yüzünü göremeyeceklerdi. En fazla bacaklarını görebilirlerdi. Rahiplerine bir kadına dokunmayın, bir kadınla konuşmayın diyordu. Bir havarisi çok ısrarcıydı. Belirli bir durumda, örneğin bir kadın yolda düşmüşse, hasta ve ölmek üzere ise ona gidip nereye gitmek istediğini sormayalım mı? Ona dokunup evine götürmeyelim mi? Diye sordu. Bu da şöyle dedi. Bunun gibi ender durumlarda evet, ona dokunabilirsin, onunla konuşabilirsin. Ancak onun bir kadın olduğunun bilincinde ol. Şimdi onun bu bilincinde olma ısrarı kadına karşı değil, bilinçaltına karşı. Eğer bilincindeysen, o zaman bilinçaltın bilinçli zihnine ulaşıp onu alt edemez. Bütün dinler kadına karşı olmuştur. Kadından nefret ettikleri için değil. Hayır, onlar sadece rahipleri ve papaları korumaya çalışıyorlardı. Tabii ben onların bu yöntemlerine katılmıyorum. Çünkü bir koruma yolu değil. Hatta duyguları daha da azdırıyor. Bir kadına dokunmamış, bir kadınla konuşmamış, kadınları hiç tanımayan bir rahip. Kadınlarla yaşamış, onlarla konuşmuş ve onlarla erkeklerle olduğu kadar rahat olan birinden çok daha yoğun olarak içgüdülerinin pençesine düşer. Rahipler ve rahibeler her zaman daha yoğun olarak içgüdülerinin gücü altında kalmıştır. Eğer içgüdünü tatminden ayırırsan o kadar güçlü olabilir ki bir uyuşturucu gibi seni zehirleyebilir ve halüsinasyon görmene neden olur. Orta çağda Papa'nın kurmuş olduğu özel mahkemeler önünde itiraf eden rahipler vardı. Jüri üyelerinin önünde bütün dürüst rahip ve rahibeler içeri alınıp itiraf etmeleri istendi. Şeytanlarla cadılarla ilişkiye giriyor musunuz diye soruldu ve binlercesi itiraf etti. Evet, geceleri cadılar geliyor, geceleri şeytanlar geliyor. Manastır duvarları ve kilitleri doğal olarak onların içeri girmesini önleyemiyordu. Onlar şeytan ve cadıydı. Rahipler ve rahibeler cadıları ve şeytanları en ince detayına kadar tarif ediyor, nasıl cinselliğe çekildiklerini ve karşı koyamadıklarını anlatıyorlardı. Bu rahip ve rahibeler başkalarına ders olsun diye diri diri yakılıyordu. Ancak hiç kimse oturup düşünmedi. Eğer kapını açık tutarsan sana hiçbir cadı gelmiyor, hiçbir şeytan gelmiyor. Neden bu şeytanlar ve cadılar sadece Katoliklere geliyordu? Çok garip. Bu zavallı Katolikler nerede hata yapıyordu? Nedeni çok basit. Seks duygularını o kadar bastırıyorlardı ki bilinçaltında kaynama noktasına geliyordu. Ve uyudukları zaman rüyaları çok canlı, renkli ve gerçekçi oluyordu. Bu tamamen ne kadar mahrum kaldıklarına bağlı bir şeydi. 2-3 gün oruç tut. Sen de her akşam rüyanda muhteşem ziyafet masaları görürsün. Orucu sürdürüp daha fazla acıktıkça ziyafetin giderek daha lezzetli, daha tatlı, renkli ve gerçekçi olacaktır. 21 gün oruç tuttuktan sonra gözlerin açıkken bile yemek rüyası görmeye başlarsın. Artık uyumana bile gerek kalmaz. Artık bilinçaltın sen uyanıkken bile bilincine sızmaya başlar. Birçok rahibe ve rahip sadece geceleri değil, gündüzleri de şeytan ve cadıların onları gelip seks yaptığını kabul etti. Onlar hiçbir şey yapamamıştı. Kapasitelerinin ötesinde bir şeydi. Diğer dinler de aynı şeyi yapmıştır. Benim çabam ise dinlerin tam tersidir. Çünkü onların ne yaptığını görüyorum. Niyetleri iyiydi ancak anlayışları yeterince derin olamadı. Ben kadınlarla erkeklerin birlikte yaşamasını istiyorum. Birbirlerinin bedenlerini, farklılıklarını ve karşıt noktalarını tanısınlar ki bilinçaltı içinde bastırılmış bir şeyi taşımaya çalışmasın. Bilinçaltın içindeki bastırılmış duygulardan kurtulduktan sonra içgüdün bambaşka bir niteliğe bürünür. Artık zeka ile bir araya gelir. Bilinçaltın baskıdan kurtulduğu sürece bilinçle bilinçaltın arasındaki Berlin duvarı kalktığı zaman duvar artık kaldırılabilir. Çünkü artık bir bastırılmış duygu yok. O yüzden bilinçaltı gizlemene gerek yok. Evindeki bir odadan diğerine geçebildiğin gibi bilinçaltına da girip çıkabilirsin. Bu senin evin. Gottlieb ev metaforunu kullanarak insanın üç katlı bir ev olduğunu söylüyordu. İlk kat bilinçaltı katıdır. İkinci kat bilinçtir ve üçüncü kat da bilinç üstüdür. Aklın ve içgüdünün arasında bir çatışma olmadığı zaman ilk kez olarak insan olursun. Artık hayvan krallığının bir parçası değilsindir. Ve bu bence gerçeği, hayatı, varoluşu bilmek isteyen herkesin yapması gereken bir şeydir. Kendini bilmek isteyen herkesin. Zihninin %90'ını bastırarak kendini nasıl tanıyacaksın? Sadece kendinin çok büyük bir bölümünü bodruma kapatmışsın ve oraya inmek istemiyorsun. Bütün dindar insanlar korku içinde titreyerek yaşıyor. Korkuları nedir? Bilinçlerinin kapısını çalan kendi bilinçaltlarından ve bastırılmış içgüdülerinden korkuyorlar. Kapıyı aç, içeri girmek istiyoruz. Bizi fark etmeni istiyoruz. Doyurulmak istiyoruz. Ne kadar aç kalırlarsa o kadar tehlikeli olurlar. Aç kurtlar tarafından kuşatılmış olursun. Her içgüdü bir aç kurda dönüşür. Kendilerine dindar diyen insanlar işte böyle bir işkence altında yaşıyor. Aç kurtların kuşatması altında. Ben bilinçaltınla dost olmanı istiyorum. Bırak biyolojinin sonuna dek tatmin olsun. Bu noktayı görmeye çalış. Eğer biyolojin tatmin olmuş durumdaysa bilincinle bilinçaltın arasında bir çatışma olmaz. Zihnin söz konusu olunca bir bütün olacaksın. Zihnin bir bütün olacak. Bu sayede aklının büyük bir bölümü serbest kalacak. Çünkü aklının büyük bir bölümünü bu bastırma işlemi için kullanıyorsun. Bir yanardağ üstünde oturmuş, o yanardağın patlamasına engel olmaya çalışıyorsun. O yanardağ patlayacak. Gücün o kadar az ki onu sonsuza dek tutaman, tam tersine patladığı zaman o kadar küçük parçalara dağılacaksın ki bir daha toparlanamayacaksın. Dünyanın birçok yerindeki akıl hastanelerinde, kliniklerde tutulan deli insanlar nedir? Onlar kimdir? Onlara ne oldu? Öyle bir dağılmışlar ki onları kimse toparlayamıyor. Bütün bastırılmış duyguları açığa çıkartılıp tatmin edilmeden de onları toplama imkanı yoktur. Peki ama bunu dile getiren var mı? Ben bütün bunları 35 yıldır söylediğim için dünyanın en çok adı çıkmış insanıyım. Daha geçen gün Alman Stern dergisinde komünizm hakkında 15 sayfalık bir haber yapıldı ve bu bir yazı dizisinin ilk bölümüymüş. 5 bölümlük yazı dizisi, 5 sayı boyunca yayınlanacak. Kapak sayfasındaki manşetleri seks ülkesi, çok hoşuma gitti. İşin garip tarafı eğer o 15 sayfadan sonrasını okumaya başlarsan çok şaşırırsın. Kim bir seks ülkesinde yaşıyor? Stern personeli, editörleri ve yönetim kurulu üyeleri mi yoksa biz mi? Dergide çıplak kadın resimleri var. Bunlar sadece çıplak da değil. Çünkü çırılçıplak kadın o kadar büyüleyici değildir. Onun çıplaklığını daha büyüleyici kılmak için ona seksi kıyafetler giydirmen gerekir. Bu bir şekilde onun vücudunu gösterirken bir taraftan da saklıyor. Böylece yine saklambaca dönüyoruz. O kıyafetlerin arkasında kadının nasıl olduğunu hayal etmeye başlayabilirsin. O kıyafetlerin altında aslında o kadar da güzel olmayabilir. Aslında bütün kadın vücutları ve bütün erkek vücutları aynıdır. Işığı kapattığın zaman bütün renkler ve farklılıklar ortadan kalkar. Karanlık çok iyi bir eşitleyicidir. Komün tarzı yaşama uygundur. O kadar ki karanlıkta kendi eşini bile sevebilirsin. Bütün dergi seksle dolu ama biz seks ülkesi oluyoruz. Hatta Playboy bile aleyhime yazı yazıyor. Gerçekten çok garip bir dünyada yaşıyoruz. Ama ben Stern ve Playboy gibi üçüncü sınıf ve insanların cinselliğini sömüren dergilerin neden milyonlarca sattığını biliyorum. Stern'in tirajı 2 milyon civarında ve her derginin en az 8 kişi tarafından okunduğu tahmin ediliyor. Bu 16 milyon okuyucu demektir. Neden bana karşı olsunlar ki? Yıllardır bana karşı cephe alıyorlar. Çünkü eğer ben başarılı olursam o zaman bu dergiler kapanmak zorunda kalır. Onların can damarı bu bastırılmış duygular. Bana karşı olmalarının çok basit bir mantığı var. Sekse karşı olan rahipler bana karşı. Aynı zamanda seksi bir sömürü aracı olarak kullanan Playboy, Stern ve dünyada bunlar gibi yayın yapan binlerce dergi bana karşı. Bu bana garip geliyor. Çünkü sürekli seksi lanetleyen papaya karşı değiller. Ama zaten olamazlar. Burada çok geçerli bir mantık var. Papa seksi lanetledikçe onu bilinçaltına daha fazla bastırıyor ve Playboy'da daha fazla satıyor. Sadece benim komünümde kimse Playboy ya da Stern ile ilgilenmez. Kimin umurunda? Eğer ben başarılı olursam o zaman bütün bu pornografik dergiler, kitaplar ve filmler ortadan kaybolacak. Onlara çok büyük paralar yatırılmış durumda. Tabii ki bana karşı olacaklar. Bir de bana karşı çıkmak ve lanetlemek için seksi öneri sürecekler. Sanki seksi ben yayıyormuşum gibi. Eğer seksi yayan biri varsa bu senin tanrın olmalı. Benim bununla bir ilgim yok. Seks hormonlarına sahip çocukların dünyaya gelmesini sağlayan o. O durdurmalı. Papaya kulak vermeli. Ama dergiler tanrıya da karşı değiller. Çünkü bütün bu pazarı o sağlıyor. Papalar ve pornografikçiler büyük bir komplo tezgahlıyor. Birlikte bana karşı çıkıyorlar. Çünkü ben onların oyununu bozmaya çalışıyorum. Bu iki tür insanda bastırılmış duyguları sömürüyor. O yüzden her açıdan bana karşı olmaları çok mantıklı. İkisi de bana karşı. Eğer ben bir seks ülkesi yaratmış olsaydım en azından Stern'in bana karşı olmaması gerekirdi. Bundan mutluluk duymalı ve destek vermeliydi. Ama hayır, bana tepki duyuyorlar. Bana karşı neden tepkili olduklarını bile bilmiyor olabilirler. Bunu tamamen bilinçsizce yapıyor olabilirler. Ama sonuçta bilinçaltının da kendine özgü nedenleri vardır. Bir şeyi bastırırsan o şey değerli olur. Daha fazla bastırırsan daha değerli olur. Bastıramazsan bütün değerini kaybeder. İfade edersen buharlaşır. Ben dünyaya seksin bir şey ifade etmediği tek yerin komünizm olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir değeri yok. Hiç kimse rahatsız olmuyor. Hiç kimse hayalini kurmuyor ve hiç kimse seksin fantazisini kurmuyor. Hatta insanlar sürekli bana mektup yazıyor. Osho, ne yapmalıyım? Seks hayatım kayboluyor. Ben de cevap veriyorum. Ne mi yapmalısın? Bırak kaybolsun. Hiçbir şey yapmana gerek yok. Buradaki tek amaç bu. Kaybolmalı. Kaybolması için bir çaba gösterme. Ama kaybolduğu zaman da lütfen bunun önüne geçmek için bir çaba gösterme. Veda et. Kaybolması harika bir şey. Ancak burada sorun insanların seks kaybolduğu zaman geride bir şey kalmadığını düşünmesi. Çünkü onlar için seks tek heyecanları, tek coşkuları ve tek keyifleri. Hayır, seni bekleyen çok şey yok. Bırak seks kaybolsun. Böylece enerjini daha yüksek tür bir heyecan, daha yüksek bir coşku için kullanabilirsin. Bilinçaltın ve bilincin buluşur. Çünkü bilinçaltında bastırılmış bir şey yoktur. İşte o anda buluşur ve bütünleşir. O anda karşına harika bir fırsat penceresi açılır. Çünkü artık aşağısıyla ilgilenmiyorsun. Bütün enerjini daha bir üst seviye için kullanabilirsin. Sen ortadasın, bilinçli zihindesin. Ancak bilinçaltı olduğu için onu bastırmakla uğraşıyorsun. Bastırmaya devam ediyorsun. Onu bastırmış olman işinin bittiğini göstermiyor. Onu sürekli bastırmakla uğraşman gerekiyor. Çünkü sürekli ortaya çıkmaya çalışıyor. Tıpkı zıplayan bir top gibi. Onu yere attığın zaman sana geri dönüyor. Ne kadar hızlı atarsan o kadar hızlı geri zıplar. Aynı şey içgüdüler için de geçerlidir. Onları bastırırsın ve bastırmak için ne kadar çok güç harcarsan o kadar büyük bir güçle sana geri dönerler. Başka nereden enerji alacaklar? O senin enerjin. Ancak bilinçaltından ve onun etkilerinden kurtulduğun zaman içgüdün duru ve dingin olur. O zaman bütün enerjin sana kalır. Enerjinin temel bir özelliği vardır. Durağan olarak kalamaz. Mutlaka hareket etmek zorundadır. Doğasında hareket vardır. O bir yere koyduğun zaman o noktada kalamaz. Hayır, hareket etmek zorundadır. O hayattır. O yüzden aşağıya doğru hareket etmesi için bir neden yoksa gidecek tek bir yeri kalır, yukarıya. Gidecek başka bir yeri kalmaz. O zaman bilinç üstüne vurmaya başlar ve onun bilinç üstüne vurması o kadar büyük bir zevk ve mutluluktur ki onun yanında bütün cinsel orgazmların sönük kalır. Onu hayal edemezsin çünkü arada nicelik farkı olmadığı için 10 bin kat daha zevkli diyemiyorum. Arada nitelik farkı olduğu için onu hayal etmen mümkün değil. Onu cinsel orgazmla nasıl kıyaslayabilirsin? Ancak daha üstün bir şeyi işaret ederek hayatında var olan tek şey olur. Enerjin şu ana kadar farkında olmadığın üst dünyana vurmaya başladığında sürekli bir zevk yağmuru oluşur. Cinsel orgazm o kadar anlıktır ki yaşadığın, hissettiğin an bitmiş olur. Sadece hafızanda hatırlarsın. Yaşandığı an pek farkında olmazsın. Bu anlık yaşanma durumu nedeniyle ona daha fazla bağımlı olmaya başlarsın. Çünkü bir şey olduğunu hatırlıyorsun. Harika bir şey. O yüzden tekrar yapalım, tekrar yapalım diyorsun. Ama bu mümkün değil. Yaşanmadan önce onun geldiğini hissediyorsun. Çünkü kafanda ziller çalmaya başlıyor. Kafanda gerçekten bir zil çalmaya başlıyor. Geliyor, geldiğini biliyorsun. Gittiğini de biliyorsun. Zil durmuştur, artık çalışmıyordur ve sen çok komik görüneceksin. Zilin çalmasıyla durması arasındaki zamanda aptal gibi görünürsün. Belki de erkekler daha fazla utanır. O yüzden seviştikten sonra arkasına dönüp uyur. Kadın o kadar utanmaz. Çünkü bu olayda o kadar aktif bir rol almaz. Erkek aktif taraf olduğu için komik görünür. Enerjinin daha üst bilinç seviyesine dokunması, üst bilincine dokunması ile sürekli bir keyif yağmuru yaşanır. Enerji yavaş yavaş durmaya devam eder ve üst bilincinin merkezine doğru yol alır. Sen bir şey yapmazsın. Duygularını bastırmayı bırakıp bilinçaltını temizlediğin zaman senin işin bitmiştir. Artık yapacak bir şey yok. Geri kalan her şeyi senin enerjin yapar ve merkeze ulaştığın zaman İçinde yeni bir öğreti işlemeye başlar. Bu da sezgidir. Bilinçaltının merkezinde içgüdü vardır. Bilincin merkezinde akıl vardır. Üst bilincin merkezinde ise sezgi vardır. İçgüdü seni bir şeyler yapmaya zorlar. Hatta bazıları senin iradenin dışında olur. Akıl belirli bir şey yapmak ya da yapmamak için bir yol bulmana yardımcı olur. Sezginin işlevi ise yol bulmaktır. Eğer içgüdünle gitmek istiyorsan akıl sana bir yol bulur. Eğer dindar bir kişiysen, dinci bir kişiysen ve içgüdülerine karşı gitmek istiyorsan akıl bunun yolunu bulacaktır. Bunlar garip yollar olabilir ancak akıl hizmetindedir. Ne yapmak istersen onu yapar. Herhangi bir şeyin yanında ya da karşısında değildir. Sadece hizmetindedir. Eğer bir insan deli değilse aklını kullanarak bilinçaltını tatmin etmeye çalışır. Ne kadar çabuk tatmin edilirse o kadar çabuk özgür kalırsın. Tatmin özgürleşmek demektir. Eğer çatlak olmayı tercih ediyorsan Katolik, Protestan, her tür dünyada çok çeşitli çatlaklar vardır. Sen hangi çatlaklardan olacağını seçebilirsin. Hindu, Müslüman, Jaina, Budist. Çok çeşitli türler var. Benim istediğim tür ortada yok diyemezsin. Bunu söyleyemezsin. Binlerce yıl içinde insanoğlu neredeyse her çeşit çatlaklığı yaratmıştır. Seçebilirsin. Seçim sana ait. Ama hangisini seçersen seç, hepsi aynıdır. Kimse sana bilinçaltını, doğanı, biyolojini, kimyanı tatmin etmek için aklını kullanmayı söylemez. Onlar sensin. Kimya, biyoloji ya da fizyoloji olması neyi değiştirir? Onlar senin bir parçan ve doğa hiçbir şeyi nedensiz vermez. Onu tatmin et ve bu tatmin daha yüksek bir potansiyel için sana yol açacaktır. Bütün dindar insanlar varlıklarının en düşük bölümüne takılmıştır. O yüzden o kadar üzgün ve suçlu görünürler. Keyif alamazlar. İsa insanlara sürekli keyif alın der ama diğer taraftan sürekli cehennemi hatırlatır. İnsanlar için bir ikilem yaratıyor. Onlara cehennemin yolunu gösteriyor. Cehennemin yolu doğanı tatmin etmektir. Cennetin yolu ise doğana karşı gelmektir. Ancak doğana karşı gelmek dünyanın üzerinde bir cehennem yaratıyor. Ben cenneti burada yaratmak istiyorum. Böyle güzel bir şeyi neden erteleyeyim? Senin ilgine değmeyecek şeyler ertelenebilir. Peki ama cennet? Onu ne yarına ne de bir sonraki saniyeye ertelemek istemem. Onu hemen şimdi burada yaşayabilirsin. Tek ihtiyacın olan şey temiz bir bilinçaltı. Tatmin olmuş bir bilinçaltında biyoloji rahatlıyor, kimya rahatlıyor ve o boyutlarda bulunan bütün enerji sana kalıyor. Bu enerji kendiliğinden yukarı çıkıyor ve sadece zihninin üst bilinç merkezinde duruyor. İşte orada sezgi işlemeye başlıyor. Peki sezgi nedir? Sezgi bazı açılardan içgüdüye benzer, bazı açılardan da hiç benzemez. Bazı yönleri akla benzer ama diğer yönleri tamamen akıl karşıtıdır. Onu anlaman gerekir. Çünkü o içindeki en hissedilmez şeydir. Sezgi içgüdü gibidir. Çünkü onu yönlendiremezsin. O senin bilincinin bir parçasıdır. Tıpkı içgüdünün bedeninin bir parçası olması gibi. Ancak nasıl içgüdülerinin tatmin olmasına izin verebiliyorsan, sezgine de tam bir özgürlük verip onu tatmin edebilirsin.